sizleri görmek tekrardan çok çok güzel benim için. Her geldiğimde heyecanlanıyorum. Şu an kalbim bile atıyor. Tapınma için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yüreğime çok çok dokundu. O yüzden bir şey hazırlamıştım ama biraz değiştirmek istedim. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum size. Bazı kişilerle ilk defa karşılaştık. Bazı kişilerle daha önce de buluştuk. Yani ben Yaşam Kilisesi Bağdat Caddesi'nden geliyorum. Orada hizmet ediyoruz. Yani kardeşlerle beraber sürekli 2 yıldır oraya katılıyorum. Ve arada sırada buraya da gelip vaaz konusunda destek olmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz kendime bahsetmek istiyorum. Çünkü kendimden bahsetmeyi çok seviyorum. Özellikle Rabbin hayatımda yaptığı şeyler benim için çok harika bir şey. Yani hemen anlatmak istiyorum. Yani ben 10 yıl önce 2007 yılında İsa'ya iman ettim. Ama ondan önce çok farklı bir hayatım vardı. Tahmin edebilir misiniz acaba? Kilisede olan birisinin eskiden nasıl bir hayatı olabilir? Ben eski nurcuyum. Cemaatten gelmeyim ve hani Kur'an'lı ve şey yani nasıl diyeyim İslami bilgiler içinde büyüdüm. Yani cemaatte hizmet ediyordum, çocuklara ders veriyordum, Kur'an dersi veriyordum, Arapça biliyordum ve o değildim ama namaz bile kıldırıyordum cemaatte. Yani imamlık bile yapmış olduğum var cemaatin içinde. Çünkü seviyordum, gerçekten seviyordum ve Allah'ın varlığı, Tanrı'nın varlığı küçüklüğümden beri içimdeydi. Ya kimse bana bir şey öğretmedi. Kimse bana bir şeyler anlatmadı. Sadece anneme sorular sorardım veya kitaplar bulurdum, dini kitaplar onları okurdum. Ve daha çok açlık vardı. Ve Kur'an'ı okurken fark ettim ki orada birilerinden bahsediyor. Yahudiler, Hristiyanlar falan. Ve merak ettim kim bunlar? Daha herhalde 10 yaşlarımda falan, 12 yaşlarımda. Ve sonra araştırma yaptım tabii dini kitaplarda. Yahudiler ve Hristiyanlar eskiden Tanrı'ya taparlarmış. Ama sonradan Tanrı'dan uzaklaşmışlar, İncil'i değiştirmişler, Tevrat'ı değiştirmişler. Ve cehenneme gidecekler maalesef. Ve Hristiyanlar hakkında o kadar okudum ve yüreğim böyle çok acıdı. Ya yazık bunlara. Allah'a inandıklarını söylüyorlar ama cehenneme gidecekler. Çünkü Allah'ın sözlerini değiştirdiler falan. Ve daha 9-10 yaşlarımda yüreğimde karar verdim. Kiliseye gideceğim ve kilisedekilere İslamiyet'i anlatacağım ve onlara gerçek yolu göstereceğim. Daha o yaşlardan içimde vardı. Ve sonrasında tabii ki dini açıdan, İslam açısından çok ilerledik. Ve liseye gittiğim zamanlarda biraz daha cumhuriyetçi sistem vardı Türkiye'de. Ve biz yasaklıydık yani cemaat olarak çalışmamız çok zordu ve biz lisede bile insanları cemaati toplamaya çalışıyorduk ve neredeyse okuldan kovulacaktım liseden. O kadar istekli vardı, arzum vardı. Çünkü sadece hani Hristiyanlar için endişelenmiyordum, Müslümanlar için bile endişeleniyordum. Gerçeği bilmeseler nasıl kurtulacaklar? Çünkü kendi hayatıma bakıyordum ve kurtulmaya ihtiyacım var. Eğer bir Allah varsa, ki var olduğuna inanıyorum, o bizler için cenneti ve cehennemi yaratmış. Yani öyle bir yer var ve ben cennete gitmek istiyorum. Ve giderken de herkesi götürmek istiyorum. Ailemi götürmek istiyorum, arkadaşlarımı götürmek istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Daha çok çalışmam lazım. Bu yüzden okulda başarısızdım. Derslerim çok kötüydü ama çok iradeliydim. En sevdiğim ders din dersiydi. Herkes gelip bana sorular sorardı. Yani birisinin hakkında soru işareti varsa İslamiyet'le alakalı dinle gelip bana sorarlardı. Çocukluktan öğrendiğim şeyler gerçekti. Annemin babamın anlattığı ve kitapların anlattığı şeyler gerçekti. Çünkü onu gördüm. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Kur'an'ı okuyorum ve benim için gerçek oydu. Ya hadisi şerifleri okuyorum, benim için gerçek oydu. Ve asla şüphe etmedim onların gerçekliğinden. Ve dedim ki evet, bu doğru, o zaman bunu yaymak lazım. Ki cemaate katıldığım için de benim gibi düşünen insanlar da vardı. O zaman daha ateşli, daha iyi bir şekilde bunu yaptık. Ve sonrasında bir gün internetle tanışmaya başladım. İnternetle tanıştıktan sonra yaptığım ilk işlerden biri İncil siparişi vermek. Bir İncil'im olacak, okuyacağım, içindeki çelişkileri bulacağım. Ve sonra Hristiyanlara gidip diyeceğim ki işte sizin kitabınız değiştirilmiş. Gelin, vazgeçin ve doğru yola gelin diye planladım. Ve sonra bir kilise buldum. Kilisedekiler benimle bağlantı buldu ve ben onların arasına girmeye başladım ama hiçbirine demedim. Sizi Müslüman yapmak istiyorum. Gizli gizli böyle kendi çapımda aralarına girdim. Nerede toplantı varsa oraya gittim. Nerede dua ediyorlarsa oraya gittim. Nerede ibadet varsa oraya gittim ve merak ettim ne yapıyor bu insanlar. Ve inanır mısınız bu şekilde 3 yıl boyunca kiliseye gittim. 3 yıl. Çok rahatsız oluyordum ama bu benim için büyük bir avantajdı. Çünkü fikirlerim değişmeye başlıyordu. Önceden kulaktan dolma bilgilerim vardı. Şimdi kendim birebir konuşuyorduk. Yani anlıyordum, tecrübe ediyordum. O zaman yani ve her şey oturmaya başlamıştı. Yani amacımı yerine getiriyorum. Yani istediğim bilgileri öğreniyorum. Hristiyanlarla iç içeyim. Ve oradaki Hristiyanlar genellikle hep sonradan Hristiyan oldukları için hep öfkeliydim onlara. Gerçeği bırakıp nasıl böyle bir şey yaparsınız diye. Ve ben gerçekten İslamiyet'e sımsıkı sarılmıştım. Bütün gücümle. Namaz kılardım, oruç tutardım. Yani her gece tövbe ederdim. Kendimi tamamen adapte etmiştim. Ama bu benim için hiç yararlı olmamıştı. Çünkü günahım hala vardı. Ergendim o zamanlar. Yani günah beni çekiyordu ve ben bundan dolayı çok acı çekiyordum. Ve sonrasında daha da İslami bilgilerimi araştırdıktan sonra, daha da alimlerin kitabını okuduktan sonra şunu keşfettim. Ben kurtulamayacağım. Ama benim için gerçekti. Ve onlar gerçeği söylüyordu. Ve benim kurtulamayacağım çok açıktı. Ve sonra çok acı çekmeye başladım. Yani depresyona girdim, sıkıntı çektim. Bazen dedim acaba ben mi kendimi kandırıyorum? Böyle bir şey yok mu diye her şeyi bırakıp kendi arzularımın peşinden gittim. Ama hiçbir zaman huzuru bulamadım. Namaz kılarken bile artık huzurum yoktu. Artık hiçbir çarem kalmamıştı. Ve işin en kötü tarafı, bütün arkadaşlarım, bütün ailem benden korkmaya başlamıştı. Çünkü bana bakıyorlardı, aklı dengesi bozuk bu çocuğun yani. Gerçekten korku hayatımı esir almıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ve tabii ki kiliseye gittiğim için oradaki insanlar sürekli işte dua ediyorlardı. Dua etmen lazım, Tanrı'ya sorman lazım. O seni kurtarabilir falan diyorlardı. Ama tabii ki Hristiyanlık saçmaydı benim için. Ve bunu hiçbir zaman yapmadım. Dedim ki Tanrı'ya asla yani Hristiyan olmam dedim. Ve sonra dedim ki tamam bu insanlar bir şey doğru söylüyor olabilir. O zaman ben dua edeceğim. Her akşam hemen hemen Allah'a yalvarıyordum. Ne olur beni kurtar. Ne olur beni kurtar. Sana ihtiyacım var. Ben cehenneme gitmek istemiyorum. Ve daha 19-20'li yaşlarımda. Her gece ağlayarak yani yatağım ıslanırdı gözyaşlarımda. Ben senden ev istemiyorum. Araba istemiyorum. Para istemiyorum. Eş istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece beni kurtar, başka bir şey istemiyorum. Ve bir gün dedim ki, aha, yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Beni bekleyen iki şey var. Ya aklımı kaçıracağım bu şekilde ya da intihar edeceğim. Çünkü dayanamıyorum artık. Hiçbir şekilde dayanamıyorum. Ve sonra oradaki tabii ki biraz aklımı karıştırdı Hristiyanlar. Dedi ki bir dene, en azından İsa'yı dene. Yani ve ben yolda yürürken dedim ki kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ben zaten cehenneme gideceğim. Eminim bundan. Hristiyanlar da cehenneme gidecek. O zaman bir de bu yolu deneyelim yani. En azından denemedim diye bir şey söylemem. En azından Allah'ın huzuruna çıktığımda ben denedim. Her şeyi yaptım ama hiçbir şey olmadı. Çünkü Hristiyanlığın beni kurtaracağına asla ümidim yoktu. Ve yolda yürürken dedim ki İsa, seni kurtarıcım olarak kabul ediyorum. İnanmadan, sadece laf olsun diye kendi kendime, etrafımda kimse yok. O saniyede her şey değişti. İçimdeki öfke, acı, keder, hüzün, hiçbir şey kalmadı. Yerine sevinç geldi, esenlik geldi, huzur geldi. Ve yaşadığım şehri baştan başa dolaştım. Yürüdüm. Yani eve gitmek istemiyorum, oraya gitmek istemiyorum. Yani nasıl bir duygu? Evet yani ne yaşadığımı anlayamıyorum yani. İnanılmaz bir şey. Daha önce yaşamadığım bir şey. Huzur geldi. Huzur geldi içime. Ve sonra gece oldu yani saat belki bunu yaptığımda 12 gündüz 12 gibiydi ama eve gittiğimde gece 12 gibiydi. Eve gitmek istemedim. Yağmur yağıyor deli gibi ama ben yine de yürümek istiyorum. Çünkü ne yaşadığımı bilmiyorum. Ertesi gün oldu dedim ki sen ne yapıyorsun? Saçmalama. Bırakamazsın yani geri dönemezsin. Yani bu yoldan vazgeçemezsin ve tekrar Müslüman oldum. Ve o saniyede yine acı, keder, hüzün, sıkıntı hepsi geldi. Ve dayanamadığım zaman tekrar tamam, yani istemiyorum böyle bir yaşantı. İsa lütfen gel beni kurtar. Ve hiç kimseye hiçbir şey söylemiyorum. 3 gün geçti. Ben bir Hristiyan oluyorum, bir Müslüman oluyorum, bir Hristiyan oluyorum, bir Müslüman oluyorum. En sonunda gittim kilisenin pastörüne, dedim ki böyle böyle bir şey yaşıyorum. Lütfen dua edin. Ne yaşadığımı bilmiyorum. Her an vazgeçebilirim Hristiyanlıktan ama yapamıyorum. Ve sonrasında bir hafta geçti. Ve ablam gelip bana dedi ki ben bir rüya gördüm senin hakkında. Bana ne anlama geldiğini söyle. Ve rüyamda dedi ki ablam, rüyamda 2 tane upuzun masa, bir sürü insan var oturuyor. Biz aile olarak bir yerde oturuyoruz. Ve sonra bir ses geliyor. Hristiyanlar ve Müslümanlar birbirinden ayrılsın. Sen o sesten sonra bizim masadan kalkıyorsun, onların masasına oturuyorsun. Yani Hristiyanların. Bu ne demek oluyor dedi. Dedim ki yani ben kimseye söylememeyi planlıyordum ama Rab sana söylemiş yani. Saklayacak bir şey yok. Evet böyle böyle. Ben böyle bir şey yaşıyorum ve sanırım Hristiyan olacağım dedim. Tanrı benden bunu istiyor. Ve ablama sordum, ne zaman bu rüyayı gördün? Dedi ki 1 hafta önce. Yani. O zaman dedim ki evet, bu tamamen Tanrı'dan. Sanırım o akşam ablam rüyasında bunu görmüş. Ve sonrasında tabii benim için büyük bir çıkmaz. Kalbim İsa diyor, aklım başka bir şey diyor. Ve bunun arasında çok git gel yaşamaya başladım. Ama pes etmedim. Her gün Tanrı'ya sordum. Bana sen anlat. İnsanlara soruyorum, anlamıyorum. İnsanlar anlatıyor, anlamıyorum. Lütfen bana sen anlat. Her gün böyle dua ettim. 3 ay geçti. 3 ay boyunca hiçbir şey anlamadım. Ama 3 ay sonra her şeyi birebir Tanrı bana anlatmaya başladı ve anlamaya başladım. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Çünkü 10 yıl geçti. Ve ben 30 yaşıma bastım. Ve 10 yıl geçtikten sonra bu 10 yıl içinde İsa Mesih bana yaşadığını, iyi, harika birisi olduğunu o kadar çok iyi anlattı ki ben artık dayanamıyorum. Yani İsa'dan ayrı yaşayamıyorum. Çok defa vazgeçmek istedim, çok defa gitmek istedim ama yapamadım. Çünkü İsa hiç beni bırakmadı ve 30 yaşında olduğum için kilisede gönüllü hizmet etmeye başladım. Dedim ki o zaman sen bu kadar harikalar yaptın, sen beni ölümden kurtardın ve ben bundan sonra hayatımı sana adamak istiyorum. Çalışıyordum, borçlarımı ödedim, işimi bıraktım ve dedim ki bu yıl senindir. Sen ne istersen ben onu yapacağım ve kilisede hizmet etmeye başladım. Ve bu 10 yıl olmasına rağmen Rab yine hayatımda çalışıyor. Ve inanamıyorum. O yüzden son ilahi benim ilahim. Yani sana minnettarım. Hayatım sana adak olsun. Sensiz asla olmaz, yapamam. Başka çok denedim ama olmadı. O zaman bu hayat sana bir sunu olsun bundan sonra. Ve o yüzden bugün de buradayım. Ve sizinle Rabbin sözünü paylaşacağım. Dediğim gibi konuşmasını çok seviyorum. Kendimi anlatmasını çok seviyorum ama yani herkes soruyor bunu. Ve o kadar çok insan bana soruyor ki neden Hristiyan oldun diye. Diyorum ki yoruldum artık, anlatmayacağım. Ve sırf yorulduğum için kitabını yazdım. Üzerinde kitap yazmaya başladım ve hayatım neden İsa'ya iman ettiğimi yazmaya başladım. Yani yakında onu da basmayı çok çok istiyorum, dağıtmayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten İsa bizim tanıklıklarımız üzerinde övgüleri alıyor. Yani insanlar ilk önce bize bakıyor ve sonra ona bakıyor. O zaman bizim hayatımız onun için çok çok önemli. İyi ki dinlediniz. Normalde bu kadar kısa sürmüyor. Amin. O yüzden bugün Filipiler kitabına devam ediyoruz. Bana ayetler verdiler, bunların üzerinde anlatabilirsiniz dedi. O yüzden ben de başlamak istiyorum ama şöyle başlamak istiyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Yani sizi görmekten dolayı yüreğim sevinç doluyor. Ve sizi gerçekten özledim sevgili kardeşlerim. Ve şunu net olarak diyebilirim ki siz başımın tacısınız. Yani bu sözleri söylediğimde, bu sevgi sözlerini söylediğimde nasıl hissediyorsunuz? Öfkeleniyor musunuz? Öfkeliyseniz ve öfkelendiğiniz kişi bunu size söylerse direkt yüreğiniz yumuşar değil mi? Evet, ama bu sözü genelde kimler kimlere söyler? Anneler, babalar çocuklarına söyler, sevgililer birbirine söyler, dostlar böyle kendilerini selamlar. Çünkü sevgimizi ifade etmek bizim için çok çok önemli. Biz birbirimizi seviyorsak o zaman bu sözleri söylemek çok çok normal. Ve bugün 4. bölüm 1. ayeti okuyacağız ve Paulus da bu kelimeleri kullanıyor Filipililer için. Filipililere diyor ki, ey sevgililer, sevincim, başımın tacı, içten özlediğim sevgili kardeşlerim. Paulus onları gerçekten çok seviyor. Ve bu sevgisini bu şekilde ifade etmek istiyor. Peki bu Filipi, daha önce belki anlatmışlardır ama Filipi neresi? Paulus biliyoruz ki iman atamızlardan biri, kahraman. Yani o da İsa'yı benim gibi biraz aslında Hristiyanlara zulmediyordu. Onları yoldan döndürmeye çalışıyordu ama sonra Rab ona göründü ve onun hayatı Hristiyanlığa hizmet etmek oldu. İsa'ya hizmet etmek oldu. O yüzden Paulus'u kendimle bu konuda çok özdeşleştiriyorum. Ve Paulus'un hayatı değiştikten sonra ülke ülke dolaştı, şehir şehir dolaştı, acı çekti, taşlandı, çok zor zamanlar yaşadı ama buna rağmen vazgeçmedi. Ve dedi ki, beni kurtaran bu Rab herkesi kurtarır, o zaman herkese gitmem lazım. Çünkü ona bu görevi İsa Mesih kendisi vermişti. Ve Türkiye'de Paulus dolaşırken hizmet etmek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor ama bir gece bir rüya görüyor. Ve o rüyasında Makedonya'dan bir adam diyor ki, Paulus buraya gel, bizi kurtar, kurtarılmaya ihtiyacımız var, lütfen buraya gel diyor. Ve Paulus uyanınca, ah bu Rab'den bir mesaj diyor. Ve Troas'tan denizle Semadirek adasına gidiyor, Semadirek adasından ertesi gün Neapolis'e gidiyor ve oradan da Filipi'ye geçiyor. Filipi Makedonya'da Roma kentinin önemli bir kenti, Roma İmparatorluğu'nun önemli bir kenti. Ve orada tabii ki çok kalabalık, ticaret var, ticaretle uğraşıyorlar. Ve enteresandır, mesela Roma'da Sezar Tanrı'dır diye ilan eden bir grup, yani güçlü bir grup, Filipi'de de var. Ve onlar orada çok güçlü bir grup. Sezar Tanrı'dır, herkes Sezar'a tapması lazım diyen güçlü, dindar bir grup var. Ve Paulus oraya geçtikten sonra, yani ne yapacağım burada, nasıl? Tanrı beni buraya getirdi ama neler yapmam lazım diye düşünürken diyor ki, burada tapınaklar vardır. Hani bu insanlar çok dindar. O zaman onların dua ettiği yere gideyim. Belki orada bir şeyler buluruz. Ve oraya gidiyor. Bir bakıyor ki kadınlar var orada. Orada dua ediyorlar, işte bir şeyler yapıyorlar falan böyle. Sonrasında onlarla müjde paylaşmaya başlıyor. Onlarla ilgileniyor, onlara dua ediyor falan. Sonra Lidya adında bir kadın, kendisi ticaretle uğraşıyor, mor kumaş ticareti yapıyor. Ve onlara sözünden o kadar çok etkileniyor ki diyor ki, evet siz doğru söylüyorsunuz, ben İsa'ya iman ediyorum. Ve sadece kendisi değil, ev halkıyla beraber iman edip vaftiz oluyorlar. Ve bu Filipiler mektubu kadınlar için gerçekten çok önemli. Lidya imanla başlatıyor. Lidya'dan sonra Evodia ve Sintihi adında diğer kadınlar onlara eşlik ediyor. Ve o kadınlardan sonra Clement ve Sizigos adında diğer erkekler de onlara katılıyorlar. Ve Paulus orada bir iş başlatıyor. Müjde yaymaya başlıyor. Ve bu insanlarla beraber harika işler yapıyor. Ve Lidya ona diyor ki, eğer beni Rab'de bir kardeşiniz olarak kabul ediyorsanız, lütfen gelin bundan sonra benim evimde kalın. Benim evim sizin eviniz. Sizinle beraber ben de çalışmak ve bu müjdeyi yaymak istiyorum diyor. Ve orada bir şeyler yaparken ne olacak? Tabii ki kolay değil müjde yaymak. Yani çok sıkıntı var. Paulus bir şeyler yapmak istiyor. Sezar Tanrı'dır diyenler onları engellemeye çalışıyor. Bayağı bir zorluklar yaşanmasına rağmen Paulus geri adım atmıyordu. Çünkü Paulus orada bir yabancıydı. Filipi bilmediği bir yer. Yabancı olmasına rağmen kendini yabancı hissetmiyordu. Çünkü Lidya vardı. Çünkü Evodia vardı. Sintihi vardı. Onlar ona o kadar çok sahip çıktılar ki onu yabancı gibi hissettirmediler. O nereye giderse onun ardından gittiler. Yani tam bir takım oluşturdular ve o takımla beraber müjdeyi paylaşmaya başladılar. Ya Sezar Tanrı'dır diyenlerin arasında ilan ediyorlardı. Hayır, Sezar değil, İsa Tanrı'dır. Ona ihtiyacınız var, onda kurtulmanız lazım. Ve bu mektupta, özellikle Filipi mektubunda Paulus şöyle diyor. Birebir ayet okumayacağım ama anlatmak istediği şey şu. Aranızda yaşarken neler yaptığıma şahit oldunuz diyor. Yani Paulus Filipi'de bunları yaptıktan sonra tekrar müjdelemeye devam ediyor. En sonunda Roma'ya gidiyor ve Roma'da hapise atılıyor. Ve oradan Filipi'ye mektup yazıyor. Diyor ki, hatırlayın, aranızda yaşarken neler yaptığımı gördünüz, biliyorsunuz. Nasıl dimdik durduğumun farkındaydınız. Mesih İsa'yı daha yakından tanımak, onun acılarına ortak olduğumu biliyorsunuz. pes etmediğimi biliyorsunuz. Mesih İsa beni kazandı, artık geçmişe bakmadığımı, ileriye bakarak Mesih'in hazırladığı ödüle doğru yılmadan koştuğumu siz biliyorsunuz diyor. O halde beni örnek alın. Ne yaptığımı gördünüz, nasıl yaptığımı gördünüz ve siz de benim gibi koşun, devam edin ki bu Mesih'in bize vereceği ödüle layık olalım. O zamana kadar yani mücadeleyi durdurmayalım. Ve yani bu mesela biraz bu mektup biraz da acı verici. Çünkü Pavlus'un biraz hayal kırıklıkları olmaya başlamış. Ve 4. bölüm 2. ayette diyor ki, Evodia'ya rica ediyorum. Sintihe'ye rica ediyorum. Rab yolunda aynı düşüncede olun. Yani Pavlus bunu yazdıysa demek ki orada bir sıkıntı var. Yazmak zorunda kalmış. Evodia, Sinti, Pavlus'un hizmetine ortak olmuşlardı. Çok sıkıntı çekmişlerdi ama devam etmişlerdi. Ama Evodia ve Sinti yorulmuşlardı artık. Yani mücadele etmek onlar için zordu. Zorken, o zaman düşmana karşı mücadele edemezken ne yaptılar? Birbirlerine girmeye başladılar, didişmeye başladılar. Birbirlerinin içinde kavga etmeye başladılar. Bu kadınlar çok çok değerliydi. Bu yüzden Pavlus onların adını yazdı. Size rica ediyorum. Rab yolunda aynı düşüncede olun. Belki kavga etmiyorlardı, belki birbirlerini dövmüyorlardı ama bir ayrılık başlamıştı onların arasında. Ama Paulus diyor ki hayır, birlik olmanız lazım. Eğer düşmanla savaşmak zorundaysanız, yani düşman dediğim işte insanları ilahlaştıran putperest olanların arasında Tanrı'nın sözünü yaymanız gerekiyorsa o zaman birlik olmak zorundasınız. Eğer birlik olamazsanız o zaman şeytan sizi daha kolay alt edebilir. Çünkü şeytan dışarıdan saldırır, alt edemeyince ne yapar? Bu sefer içten fethetmeye çalışır. Ve fethetmeye başladığında o zaman yenilgi olmuş olur. Ve Paulus bunların, bu ikisinin bunu yapamadığını biliyor ve o yüzden diğer kardeşine rica ediyor sizi Gosa. 4:3'te diyor ki, evet, gerçek yoldaşım, sana da yalvarırım, bu kadınlara yardım et. Çünkü onlar benimle, Clement'le ve adları yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla birlikte müjdeyi yaymak için mücadele ettiler. Ve Paulus yani açık açık onların çok emektar olduğunu, yani onlara birçok şeyi borçlu olduğunu biliyor. Eğer o Filipi'de müjde ve kilise kurulmuşsa o zaman bu kadınların sayesinde oldu bu. O kadınların isteği, arzusu ve çabasıyla oldu. Ama bakıyor ki bunların arasında şu an bir sıkıntı var. O zaman çözümü onlara gösteriyor. Diyor ki Rab'de dimdik durun. Yani Rab'de dimdik durun demesi bir nasıl diyeyim askeri metodu anlatıyor. Askerler her zaman dik durmak zorunda. Eğer hani geri kalarsa kaybedecekler ama diyor ki siz Rabbin çocuklarısınız, onun için savaşıyorsunuz. O zaman dimdik durun. Eğer yapmazsanız, bu şekilde olmazsa sevincinizi kaybedersiniz. Bu yüzden tekrar diyor ki Rab'de sevinin. Sevinin, sevinin, sevinin. Şimdi bu insanlar düşmana odaklandıklarında, mücadeleye odaklandıklarında veya birbirlerinin hatalarında odaklandıklarında ne olacak? Kaybedecekler, yok olacak. Tekrar toparlamak için ne yapmak lazım? Tekrar Rab'be bakmak lazım. Rab'be odaklanmak lazım. Çünkü mücadelenin başı o. İsa Mesih başımızsa o zaman ona odaklanmamız ve onun ardından gitmemiz lazım. O yüzden gözlerimizi Rab'be çevirmekten yerine birbirimize çevirdiğimizde sıkıntılar başlıyor. Ve sıkıntıları tekrar ortadan kaldırabilmenin tek yolu Rab'be bakmak, Rab'de dimdik durmak. 4:4'te dediği gibi Rab'de her zaman sevinin, yine söylüyorum sevinin. Yani Paulus demedi, dimdik durun, nasıl yapacaksanız, nasıl yapmanız gerektiğini bilmiyorum ama yapmanız gerekiyor, dimdik durun demedi. Ne yaptı? Dedi ki Rab'de, Rab'be odaklanın. Rab çünkü bu işin temelidir. O zaman onsuz asla olmaz. Ve bu şekilde yaparsanız, kilise olarak tekrar Rab'be odaklanırsanız, 4:7'de dediği gibi, o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği, Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Ve diyor ki herkes sizin ne kadar uysal, barışçı, birbirine bağlı, Rabbi temsil eden kişiler olduğunuzu görsün. Eğer bunu göremezseler o zaman neyi anlatıyoruz biz? Eğer kilisenin içinde birliğimiz yoksa, kardeşliğimiz, sevgimiz yoksa neyi anlatıyoruz? boşuna konuşmuş oluyoruz. Ama insanlar sizi böyle tanısın, böyle bilsin. Size iftiralar atsalar bile siz bu şekilde yaşayın ve ne kadar değerli bir hayatı onlara örnek olarak gösterdiğinizde onlar zaten ışığı sizde görecek ve size gelmek isteyecek. Sadece müjde anlatmaktan ziyade müjdeyi yaşamak çok önemlidir diyor. Ama diyor, bu şekilde yaparsanız herkes sizi uysallığınızla, barışınızla, sevginizle tanırsa ne güzel. Ama yapmazsanız bilin ki Rab yakındır. Yani Paulus biraz bunları tehdit ediyor. Yapmak zorundasınız. Yoksa bakın İsa Mesih tekrar gelecek, Efendimiz tekrar gelecek. Eğer o geldiğinde sizi nasıl bulsun? Birbirinizle kavga ederken mi, birbirinizle tartışırken mi, yoksa birbirinizle dimdik bir şekilde olarak mı bulsun? Ve özellikle bunu nereden Paulus söylüyor? Bunu İsa'da görüyor. Çünkü İsa birçok benzetme anlatmıştı yaşarken, dünyadayken. Ve o benzetmelerden bir iki tanesini okumak istiyorum. Luka 12. bölüm 37. ayetinde diyor ki, efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Yani hikayenin son kısmı bu. Ve diyor ki, İsa benzetmede konuşurken işte bir efendi var, köleleri var, uşakları var. Efendi bir yolculuğa çıkıyor ama ne zaman geleceği belli değil. Şimdi efendim gecikti diye, gelmiyor artık diye biz köleleri, diğer köleleri dövmeye başlarsak, sıkıntı yaratmaya başlarsak, efendi geldiğinde ne yapacak? Bizi cezalandıracak. Ama yok, sanki Efendimiz buradaymış gibi çalışmaya devam edersek, onun işlerini yapmaya devam edersek, Efendimiz gelecek ve bizim önümüzde sofra hazırlayacak ve o bize hizmet edecek. Biz ona hizmet etmemiz gereken o bize hizmet edecek. Efendisi 12:43, efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Rab bize bir iş emanet etti. Senin onun egemenliğini yaymak, karanlığı dağıtmak, Tanrı'nın o barışçı, sevgi dolu esenlik sözünü yaymak. Biz bu şekilde çalışırken İsa Mesih ikinci gelişinde geldiğinde ne olacak, ne mutlu bize. Ama gelmezse ve Paulus 2000 yıl önce Rab yakındır dedi ama hala Rab gelmedi. Demek ki gerçekten ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Ama Rab yakın olmasını söylemesine rağmen hala tekrar gelmedi ama bu insanların hepsi Rab'be gitti. Yani ölüm aniden geldi. Ne zaman öleceklerini bilmiyorlardı. O zaman o öldükleri anda Rabbin huzuruna nasıl çıkacaklar? Kavgalı mı yoksa birlik içinde mi? Ve İsa diyor ki 12:40'da, siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu yani ben beklemediğiniz saatte gelecektir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Yıl 2017, İsa hala gelmedi ama her an gelebilir. O zaman çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. O yüzden bütün her şeye baktığımızda ne yapmamız gerektiği aslında açık açık belli oluyor. Birbirimizin dedikodusunu yapmamız lazım. Birbirimize yalan söylememiz lazım. Birbirimizin arkasından kuyusunu kazmamız lazım. Yok ben daha iyiyim dememiz lazım. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Yani bu insan hoşumuza gitmeyenleri kiliseden kovmamız lazım. Veya beğenmiyorsak kiliseden gitmemiz lazım. Doğru mu? Doğru mu? Asla. Asla. Eğer böyle olursa ne olacak? Kilise tamamen bitecek. Açık açık bilmemiz gerekiyor ki Mesih bizi seçti, karanlıktan kurtardı. Geçmişimiz ne kadar farklı olursa olsun fark etmiyor. O bizi seçti ve buraya koydu. Ve her şey artık burada başlıyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? Savaşacak mıyız birbirimizi? Ve çok ilginçtir ki kilise böyle bir şey. Herkesin geçmişi farklı ama herkes bir yerde başlıyor. Komünist geçmişinden olan var, laikçi olan var, cumhuriyetçi olan var, benim gibi nurcu olan var. Yani bu insanlar asla bir araya gelip barınması çok zor. Evet, MHP'lisi falan. Yani o kadar ilginç ki ben yani kilisedeki bazı kardeşlerime söylüyorum. Normal hayatta olsa, kilise dışında olsa seninle asla konuşmam. Oturup sohbet bile etmem. Çünkü benim için çok zorsun. Asla kabul edemeyeceğim şeyleri söylüyorsun. Ama Rab'de olduğumuz için benim için çok değerlisin. O zaman seninle bu yolda ilerlemek zorundayım. İstesem de, istemesem de. Ama istiyorum. Çünkü Rab seni seçtiyse o zaman evet benim gücüm sensin. Benim sana ihtiyacım var. Benim gibi düşünen diğer insanlara değil. Biz Mesih'in adıyla bu dünyayı beraber inşa edeceğiz, yenileyeceğiz, değiştireceğiz, karanlığı yok edeceğiz. O zaman benim sana ihtiyacım var. Ve çok sevdiğim ayetler var. Yani bu mesaj sadece burada Filipililere anlatılan bir mesaj değil. Kutsal kitabın tamamında anlatılan hikayelerden biri. Yine Paulus Korintlilere şöyle yazıyor. Diyor ki, beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur. Ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister Kürt, Arap, Türk fark etmez. İster köle, ister özgür, ister zengin, ister fakir fark etmez. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur. Bütün beden göz olsaydı nasıl duyacaktık? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklayacaktık? Gerçek şu ki Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Tanrı yerleştirmiştir istediği gibi. Gerçek şu ki çok sayıda üye ama tek beden vardır. Göz ele sana ihtiyacım yok ya da baş ayaklara size ihtiyacım yok diyemez. Öyle ki bedende ayrılık olmasın. Üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker. Bir üye yüceltilirse bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. Kiminiz ayak, kiminiz göz, kiminiz kulak, kiminiz Rab'den duyacak, kiminiz eliyle ondan dağıtacak. Kiminiz gidilemeyecek yerlere gidecek. Kiminiz yani anlaşılmayan harika böyle sözler yerine harika dolu dolu etkileyici sözler konuşacak. Çünkü kim yaptıracak? Rab yaptıracak. Beden onunsa ve Rab da o şekilde kullanacak. Ve sadece yani kilisenin görevi burada bir araya gelmek, harika bir sosyal kulüp oluşturmak değil. Kilisenin başka meziyetleri de var, maharetleri de var. Başka yetenekleri de var. 28'den itibaren Paulus şöyle diyor. Tanrı kilisede ilkin elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı. Hepsi elçi mi? Hepsi peygamber mi? Hepsi öğretmen mi? Hepsi mucize yapar mı? Hepsinin hastaları iyileştirme armağanları var mı? Hepsi bilmediği dilleri konuşabilir mi? Mecbur değilsiniz. Hepsi bu dilleri çevirebilir mi? Ama siz daha üstün armağanları gayretle isteyin. Ve diyor ki şimdi size en iyi yolu göstereceğim. Yani kilisede bunlar oluyor, görüyoruz. Hastalar, bugün de ablamız geldi ve hastası için dua edilmesini istiyor. Kilisede bu oluyor ki insanlar geliyor. Çok gördük yani ben 10 yıl içinde çok defa hastaların iyileştiğini gördüm. Yani peygamberliksel sözler. 10 yıl önce korkudan yüreğim korkudan ölürken bir adam bana dedi ki korkma, gideceğin her yerde Rab senin olacak. 10 yıl boyunca bunu gördüm. Tanrı bu şekilde sadece işte dünyasal olarak değil, ruhsal olarak bile bizleri bereketliyor. Tanrı veriyor. İstediği gibi yerleştiriyor. O zaman birbirimize ah o peygamberlik yapıyor, ben niye yapmıyorum demeye hakkımız var mı? O neden hastalar için dua edebiliyor, ben yapamıyorum demeye hakkımız var mı? Yok, olamaz. Çünkü benim yapabildiğimi sen yapamazsın, senin yapabildiğini ben yapamam. O zaman biz bir bütün olarak çalışacağız. Ve bunu nasıl yapacağız? Paulus bunu çok güzel söylüyor, Filipi'ye söylediği gibi. Demişti ki, şimdi size en iyi yolu göstereyim. Ve 13. bölüm 4. ayette diyor ki, sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Paulus böyle demişti, sizi seviyorum, başımın tacısınız. Sizi gerçekten özledim. Hapiste Roma'dayken bu şekilde söylemişti. ve bu sevgiyi nasıl göstermişti? Onlara karşı beraber çalıştıklarında sabretti, şefkat etti. Kıskanmadı, övünmedi, böbürlenmedi. Çünkü Pavlus bunu neden böyle yaptı? İsa Mesih'in böyle yaptığını biliyordu. İsa Mesih ona böyle davrandı. Onun azarlamadı, yani haksız bir duruma düşmesine izin vermedi. Onun için sabretti. Ve bu yüzden Pavlus diyor ki, ben Rab'den böyle gördüm, böyle aldım ve size böyle gösterdim. O zaman siz birbirinizle ayrı fikirlerde olacağınıza, didişeceğinize benim yaptığım gibi yapın. Çünkü ben bunu Rab'den öğrendim. Ve diyor ki, o zaman kilise olarak ne yapmamız gerekiyor? Filipililer 4:8-9'da diyor ki, sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Yoksa Sezar Tanrı'dır diyenlerden ne farkımız kalacak? Yoksa İsa Mesih Rab değildir diyenlerden ne farkımız kalacak? Bizim farkımız bu. Gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli, övülmeye değer ne varsa hepsi kilisede var. Çünkü hepsi İsa'ya ait. Hepimiz bugün onu yücelttik. Ve dedik ki en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Çünkü bunların hepsine o sahip. O zaman hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Kimden hoşnut kalıyor? Burada sayılan, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran kişilerden hoşnut kalıyor. O zaman şimdi dua edelim.